Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, yeni bir tasavvuf ve insan psikolojisi programında karşınızdayız. Ben Deniz Süleyman Derin ve pek kıymetli hocamız Ali Rıza Bayzan. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk Üstad'a.
Hocam geçen hafta bu çocukların hakları konusunu konuşuyorduk. Bir hadis-i şerifle hocam devam ediyoruz. Yine Peygamber Efendimiz buyurmuştur ki, çocuk 7 günlük olunca akika kurbanı kesiniz ve ona güzel bir isim koyunuz. Şimdi hocam bunda son zamanlarda ilginç isimler çıkmaya başladı ya. Savaş. Yani hocam çocuğu savaşmaya mı itiyorsunuz? Çetin. Hocam çetin zor manasına.
Ya da ateş.
Ateş. Nehir. Yani hocam güzel manalı isimler vermek yani dinimizin de şeysi hocam. Bu da hocam
eskilerde de var ya böyle mesela Nalan ismi veriyorsun hocam. Ağlayan inleyen yani.
Evet ama hocam bunlar isim etkiliyor biliyorsun. İsim,
evet.
İsim insanı hocam psikolojisini etkiliyor. Mesela bir adama işte Nalan diye o insana hocam ağlamayı telkin ediyorsunuz sanki. Veya savaş diye adam savaşçı bir ruha kötü isim hocam. Peygamber Efendimiz bu tür isimleri değiştiriyor hocam.
Evet.
Hocam mesela soy isimler de öyle. Olmadık hocam soy isimleri var ya. Adama Tosun diyorsun. Kardeşim yani affedersin Tosun kurban da kesilir ya. Yani bir hoca arkadaşım da var. Üzülüyorum yani. Daha hocam kötü bazı mesela hocam ben şimdi sınıf toplama yaparım ya. Ben soy isim konusunda hocam şimdi her dönem en az 300 değişik soy isim okuyorum. Yılda 600-700 soy isim okuyorum icabında. Ya bazı talebeye ismiyle diyorum işte Elif Beyza diyorum mesela. Soy ismini okumuyorum. Kızımız sınıfta utanmasın diyor hocam.
He.
O kadar çirkin soy isimler hocam. Şöyle bakıyor hocam eski dönemlerde nüfus memuru. İnsanlar hocam cahil köyden gelmiş. Adam biraz şişmansın. Senin soy ismi Tosun olsun diyor. Nüfus memuru koyuyor hocam.
Benim bir tanıdık vardı. Mesela oğlu soyadını değiştirmişti o yüzden. Çıplaktı soyadı.
Hocam çıplak diye soy ismi olur Allah aşkına. Yani bir insana hakaret. Allah selamet versin hocam. Eski dönemlerde hakikaten insanımıza karşı hocam böyle üstten tepeden bakan bir. Şimdi hocam o yüzden şuraya söz çocuğun ismini bir kere hocam güzel bir isim koyalım. Sahabe olsun, peygamber ismi olsun. Ya yani manası kötü olmasın en azından.
Evet.
Diyelim. İkinci hocam hakkı 6 yaşına gelince terbiye, adab-ı muaşeret öğretiniz. Ya nasıl oturulur, nasıl kalkılır, nasıl yemek yenir. Tabii hocam 6 yaşına kadar demek hocam atış serbest.
Evet.
İstediği yere hocam çocuk yemek dökebilir, suyu dökebilir ama 6 yaşından sonra yavaş yavaş diyor, öğretiniz diyor. 13 yaşına gelince namaz kılmaya zorlayınız. Tamam hocam, o da malum. Tabii hocam bu namaz konusunda da bizim kesimin belki İslami kesimin hocam sevdirerek öğretmesi gerekiyor. Yani eski zamanlar geçti hocam. Çok böyle dini konulara baskı yapınca hocam ters tepiyor sanki.
Kesinlikle. Hele yeni kuşak zaten bir şeyi öyle zorla yapmasa. Bir de hocam yani mesela namazın bir fenomenolojisi var yani. Şimdi kalıbını kıbleye çevirmek fıkıh kitaplarında, ilmihal kitaplarında anlatılan bir şey. Ama namaz esas olarak kalbini Allah'a çevirmek.
Evet.
Şimdi diyelim ki tekbir alırken hocam beden değil, elinin tersiyle bu dünyayı elinin tersiyle ittiğini ve ellerinle birlikte böyle Allah'a yöneldiğini düşünüyorsun. El bağladığım yaradanın karşısında duruyorsun. Saygı ifadesi olarak rükûya gidiyorsun yetmiyor. Bütün varlığınla saygını ifade ediyorsun. Secde. Ve o anlamda yaradanla bir sohbet muhabbet aslında. Ve diyelim ki okuduğu şeyin anlamını düşünse. Besmele işte elhamdülillahi rabbil alemin. Errahman, errahim.
Ya.
Şimdi mesela o onunla birlikte o zaman şey oluyor işte namaz anlamlı bir ritüel oluyor. Ritüel kelimesi yanlış oldu da.
İbadet değil.
Şimdi şey yeni kuşak için hocam anlamlı olması için onun anlamını hissetmesi lazım. Yani diyelim ki Hikemi Atayiye de yazıyordu. Diyor ki zikirden gafil olmak zikirde gafil olmaktan daha kötüdür.
Zikirden gafil olmaktansa zikirde gafil. Yani hiç zikir çekmeden gafil olmak var hocam.
Evet.
Namaz kılıp da namazda kafamızın sağa sola kayması var.
Şimdi ama diyelim ki namazda bir insanın henüz kalbi harekete gelmemişse namazdan o feyzi muhabbeti henüz alamaz. Ona biraz fizik egzersiz gibi bir gelir. Ritüel ya da bir şey gibi bir işlem gibi gelir yani bir etkinlik gibi gelir. Dolayısıyla onu böyle şey etmek lazım. Yağlı ballı bir hale getirmek lazım. Nedir? İşte mesela Fatiha'nın sadece hocam sadece Fatiha'nın anlamını mesela birlikte anne baba çalışsa onunla bak bu ne kadar
güzel.
Anlamlı. He yani bak yaradan var.
Rahman,
yani,
Rahim.
Kur'an'ın ön sözü. Yani bu ön sözüyle başlıyorsun yani. Evet. Allah senin için Rahmandır, Rahim'dir. Yani Rahim kelimesi bir de ana rahmi hocam. Yani Rahman ve Rahim isminin bir yansıması. Yani Yaradan senin için yani bu kadar merhametli yani.
Anneyi senin için yaratmış, babayı yaratmış, çevreyi, yani, ağacı, kuşu.
Şimdi öyle deyince hocam şey oluyor. Mesela diyelim ki şükrü anlatıyorsun hocam çocuğa. Şimdi çocuğa diyorsun ki işte bak su içtin, şükret. Ya şimdi mesela o çocuğa suyun oluşum hikayesini anlattığında ya da diyelim ki bak su içiyorsun ya acaba bu su ne oluyor şimdi içiyorsun? Ne oluyor? Ağzından, gırtlağından midene doğru gidiyor. Orada yaşanan hikayelerden bahsedersin. Hmm. Artı bunun seni ne kadar, bunsuz ne kadar yaşayabilirsin?
İşte hocam belki sizin dediğiniz belgeseller var ya.
Katkısı o.
Yani hocam tabii. İşte bir buğday nasıl yetişiyor, bir...
Evet.
Mesela hocam bal nasıl yapılıyor? Şimdi kaç bin ara hocam sizin için kilometrelerce yol kat ediyorlar. Binlerce çiçeğe konup o çiçeklerin özlerini sizin topluyorlar. Sonrasında balı beğenmiyorsunuz mesela gibi.
Yani şimdi bu olduğu zaman o suyu içmek birdenbire bir kozmik olaya dönüşüyor. Hmm. Yani bu koskoca evrende, bizim bildik evrende hocam istisnai yerlerde su var. Canlıların ortaya çıkacak olduğu kadar su sadece bu var. Bu yaşam yani, yaşam
kaynağı. Yeryüzünde var hocam değil mi? Başka yerde yok.
Varsa da yaşam kaynağı olacak kadar yok hocam, yani. Yaşamak için yeterli değil. Diyelim ki buzul halde var. Ya da diyelim ki buhar halde var, atıyorum. Yani ama bir de oran önemli yani. O orana uygun olması lazım. Hmm. Şimdi şükrü hocam o nimetin tadını çıkarmaktır aynı zamanda. Yani birdenbire bu su içmek böyle bir şey olur insana. Yaşamla olan bir bağı olur. Böyle anlattığın zaman. Öbür türlü yani işte şükretmiyorsun dediğin zaman o bir şey olmuyor. Şükür sadece Yaradan'a olan bir borcunu ödemek değil. Aynı zamanda Yaradan'ın sana verdiği nimetin tırnak içinde tadını çıkarmak oluyor aslında.
Vallahi hocam çok güzel bir şey değindiniz. Hakikaten gençlerimiz hocam bu şubanda ilgilenip onların yapmak dikkatlerini lazım. Çekecek güzel programlar hazırlamak lazım o
ya
zaman.
Mesela hocam ben şeyi şiddetli öneriyorum. Evde çocuklar şey mesela soğan ektirelim çocuklara. Hmm. Bunu zaten okul etkinliklerinde var ama
fasulye yapar hocam biz.
Fasulye yapmak, evet. Çimle mesela çimlendirme işi vardı. Ne bileyim yani çocuk şeyi görmeli. Allah'ın tabiatta bahşettiği nimetlerin nasıl ortaya çıktığını, o süreci görmesi mesela. Bir de yeni kuşak böyle şeylere çok meraklı hocam. Eski kuşak, yani bizim kuşak o kadar meraklı değil. Yeni kuşak daha meraklı.
Bu merakı diyorsun hocam.
Buradan şey etmek, yürümek.
Hocam İmam Gazali şunu söylüyor. Başka bir hakta. Çocukların arasında ayrım yapmamaktır. Hocam şimdi bu hakikaten maalesef Türk toplumunda, bütün İslam toplumlarında, hatta hocam dünyada var.
Evet.
Erkek çocuklar daha çok seviliyor hocam. Kız çocukları biraz daha böyle bazen kötü görülüyor. Ve hocam Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu Arap yarımadası hocam devrim yapıyor. Hocam biliyorsunuz Araplar çocukları, kız çocuklarını diri diri toprağa gömerdi.
Evet.
Hocam Peygamber Efendimiz'in kızları var. Fatıma anamız var değil mi? Evet. Ne kadar mübarek bir hanımefendi. Ve hocam Peygamberimiz bu algıyı değiştiriyor. Ve hocam çocuk seviyor Peygamber Efendimiz. Şimdi Arapların hocam o zamanki erkek demek çocukları sevmeyen, yani kucağına almaz, ilgilenmez. Böyle hocam bir potre Arap cahiliye toplumunda. Bir gün Peygamber Efendimiz Hüseyin'i öperken Akra bin Haris onun yanına geldi ve "Ey Allah'ın Resulü, benim 10 oğlum vardır, hiçbirini öpmem." dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdu. "Men la yerham la yurham." Merhamet etmeyene merhamet olunmaz. Hocam peygamber bazen de keskin cevap veriyor böyle.
Evet. Çünkü bu onu anlayacağı değil o demek yani hocam. Hocam
bu zat o kadar sert ki buna kibar bir şey sökmeyecek herhalde. Sen merhamet etmezsen yavrularına diyor. 10 tane çocuğun var. Bir tanesi kucağına almamışsın. Yani kalbin bayağı katılaşmış. O zaman Allah da sana merhamet etmez diyerek hocam keskin bir cevap veriyor Peygamber Efendimiz. Ya hocam bu çocuk ayrımcılığı konusunda ne dersiniz? Özellikle sizin hocam Karadeniz bölgesinde. Şöyle bir şey duydum hocam ben. Kaç çocuğun var deyince erkek çocuğunun sayısını söylerlermiş.
Hocam eskiden öyleydi. Hatta bana sorulmuştu bir zaman, bak nereden bana birisinin onu özel olarak öğrettiğini sanmıyorum yani. Hı. İlkokuldayken kaç kardeşsiniz? 3 kardeşiz dedim ben de. 3 de kız kardeşimiz var dedim. Hı. Dedi niye 6 demen lazım o zaman?
6 kardeşiz ama.
Ama ona kız... dedim gidecek dedim.
Allah Allah ilginç.
Şimdi benim ilkokul aklıyla bunu düşünmem pek mümkün değil.
Onu demek ki bir yerde almışsınız.
O kültür bize şey etmiş. Aşılamış yani. Anlattım mıydı bilmiyorum. Babamın aşçı olduğu lokanta vardı. Rize'nin Çayeli ilçesinde. İskele'ye giderken solda o zaman şeyin çayın en popüler lokantalarından bir tanesi. Bir lokantanın ne kadar iş yaptığını şeyden anlıyorduk hocam. Fırıncı geliyordu ekmek parasını almaya. He. En çok hangi lokanta hep aynı yerden alıyorduk. Hmm. Hangi lokanta ekmek almışsa en çok işi o yapmıştı.
Oradan belli oluyor.
He, oradan belli oluyordu yani.
Ama şimdi hocam kimse ekmek yemiyor belli olmaz onu söyleyeyim.
Ha, şimdi değişti tabii devir.
Şimdi değişti hocam.
Evet. Şimdi mesela Hüsrev kuru fasulyeci meşhur. O zaman Çayeli'nde yani merkezi şey Çayeli. Başka bir tane daha vardı onun adını unuttum. Lale.
Neyse hocam reklam sayılmaz çünkü bunlar kapandı.
Reklam sayılmaz. Kuru fasulyeci. Şey hatıra anlatıyoruz. Evet. Sonuçta.
Ne oldu hocam babanız orada
şimdi ben de orada garsonluk yapıyorum böyle boş zamanlarında. Hmm. Tatillerde vesaire. Şimdi mesela bir zaman bir kadın geldi. Böyle keşanlı, peştemalli, yerel kıyafetlerle beraber. Oturdu hocam şeye. Ön masaya. Hmm. Şimdi birçok masa var. Bir taneye ön masa diyoruz. Hmm. Oraya böyle kabul üstü adamlar oturur. Ya sen keşanlı peştemalli bir kadın gelmişsin. Lokantaya gelmen zaten bir garip tek başına. İki ön masada ne arıyorsun? Üç bir de döner söylemez mi?
Eyvah.
Ben ortaokul çocuğuyum yani. Şeyi hani algımı buradan yargılasın dinleyicilerimiz. Yanlış anlaşılmayayım yani. Bir de döner söyledi. Mesela döner de tırnak içinde kalbur üstü bir yemek. Herkesin yani bir sulu yemek söylemesi lazım. Hmm. İşte türlü kuru fasulye. Hmm. Ne bileyim işte mukassa var. Yok mukassa değildi neydi? Neyse unuttum isimlerini yemeklerin bir kısmını.
Musakka.
Musakka evet evet. Ben sevmiyordum onu. Çok yağlı oluyordu yani. Şimdi bir döner söyledi. Ben mesela çocuk aklımla bakıyorum. Allah Allah çatalı eline alıyor, dönere batırıyor, yiyor. Oturtamıyorum kafamda.
Yani.
Yani şimdi yıllar sonra bir belgesel izlemiştim. Artvin'de ilgili kadınlarla konuşuyor şey. Kadınlar işte sığırlar otlatmış eve götürüyorlar. Belgeselciye diyor ki kızlar biz diyor evde diyor ha bu sığırlardan sonra geliyoruz diyor tamam mı?
Hmm.
Niye? Çünkü biz gideceğiz diyor. Bize yatırım bu sığırlar diyor. Aile kalıcı. İçin bir yatırım ama biz bir zarar olarak görüyoruz. Bize ne yatırsalar biz onu alıp götüreceğiz diye
görüyoruz. Halbuki görüyor. Hocam başkası sizin eve geliyor. Niye öyle düşünüyoruz?
Tabii canım.
Annelerimiz yani, de başka evden geldi.
Tabii yani bunlar son derece şey yanlış. Ama Karadeniz'de o anlamda çok değişti. Yani
tabii hocam kadının, müspet gelişme her yerde var hocam evet. Da. Ama hala hocam genlerimizin bir taraflarında ayrımcılık var hocam yani.
Var. Kız erkek ayrımı olduğu gibi bir de şey de var hocam. Diyelim ki okul başarısı, akademik başarısı yüksek olan ve olmayan çocuklara ayırmak.
Ha, yani illa cinsiyet bazında olması gerekmiyor hocam.
Tabii tabii.
Bir çocuğumuzu daha çok seviyoruz.
Evet.
Daha çok ilgi gösteriyoruz.
Şimdi şöyle mesela hocam bizde başarı demek akademik başarı demek çok yanlış. Mesela diyelim ki okul başarısı çok yüksek değildir ama sportif yetenekleri vardır. Sosyal zekası gelişkindir.
Duygusal zekası çok
sanatsal
güzeldir.
Zekası gelişkindir. Hayatta akar gider o yani mesela. Şimdi böyle hepsini bir kefeye koymak ve bizim istediğimiz başarıyı beklemek yani.
Hocam şöyle Peygamber Efendimiz mesela birine bir hediye alırsan diğer çocuğu da aynısını al diyor. Hatta hocam ben evde bazen renkleri bile ayrı alsam kavga çıkıyor. İki tane küçük oyuncak araba aldım diyelim ki biri sarı biri kırmızı.
Maşallah sizinkiler kaç yaşındaydı hocam? İlkokul çağında sizinkiler.
Şöyle ilkokul çağında ve yaşlar arasında çok az fark olduğu için.
Hmm.
Böyle hani ikiz gibiler. Öyle olunca hocam şimdi çok dikkat ediyorsunuz yani haksızlık. Zaten hocam şu an hocam müthiş bir adalet şeysi var. Mesela hocam çocuk bir parça bir şey yedi biraz kekten diyelim diğer fazlasa haksızlık oldu o fazla yedi diyor hemen. İtiraz ediyor hocam bu yaşlar. Belki hocam adaletin yerleştiği yaşlar olduğu için. Hani adaletsizlik yapmamak, kızarken eşit kızmak veya eşit sevmek. Kızarken de hocam mesela diyor ki çocuk hep bana kızıyorsun kardeşime hiç kızmıyorsun diyor mesela hocam.
Hmm.
Hocam çocuklar müthiş böyle bir algılama şeysi var.
Mesela bizim kültürümüzde hocam. Şefkat çok güçlüdür, şefkat ve merhamet. Fakat evet. Adalet duygusu zayıftır. Biz şefkati ve merhameti öne çıkartırız.
Evet.
Halbuki adaletten sonrasıdır şefkat ve merhamet. Yani bir kere adaleti sağlamak gerekiyor. Şefkat ve merhamet ondan sonra ekstra bir şey olması lazım yani.
Evet.
Adam diyor ki işte benim gönlümden bu koptu onun için. Ya senin gönlünden koptu da... İkisi de senin bu çocukların yani. Sen ikisine karşı da sorumlulukların var yani.
Eyvallah hocam. Şimdi hocam Peygamber Efendimiz işte daha çok evlatlarını seviyor, kucağına alıyor. Onlarla hocam oynuyor. Bazen hocam bak. Diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem secde göreceğim bugün uzunca kalıyor secdede. Ashab-ı kiram merak ediyor. Diyorlar ki ya Resulallah vahiy mi geldi sana secdede? O yüzden mi secdeden kalkmadın? Hocam cevap şu. Vahiy gelmedi fakat Hüseyin beni kendisi deve yaptı. Ben de onu üzerinden düşürmek istemedim. Torunu gelmiş hocam secdedeyken sırtına binmiş deve yapmış Peygamber Efendimiz'i. O kainatın fahri olan mübarek zatı. O da onu incitmemek için düşerdi yani secdeden kalkarsam diye. Şimdi hocam Peygamber Efendimiz o kadar duyarlı ki çocuklara karşı. Mesela hocam bir sahabeden bir çocuğun kuşu ölüyor. Diyor ki ey Umeyr ne oldu Umeyr'e diyor mesela.
Evet.
Kuşçuya ne oldu diyor. Çocuğun derdi dertleniyor. Yani evcil hayvanı ölmüş. Başsağlığı gidiyor hocam yani tabiri caizse. Şimdi hocam biz sanki biraz daha Peygamber Efendimiz'den bu konuda az istifade ediyoruz Türk milleti. Bazen adaletsizlik, bazen sertlik gösteriyoruz yavrularımıza karşı.
Evet, bir de her şeyi yıkıyoruz hocam yani. Kadınlara yıkıyoruz. Evet. Annelere yıkıyoruz yani. Anneler de hocam şey oluyor bu durumda. Kötü polis oluyor.
Evet.
Niye? Çünkü evde özellikle ilk 5 yaş hocam anneyle geçiyor bütün zamanı. Anne fırça atmak zorunda. Babası geldiği zaman diyelim ki babasına söyleyecek. Babası ise çocukları yeni gördüğü için.
Halbuki hocam İmam Gazali diyor ki annelere ben de bunu evde söylerim. Yani babalar otoriteyi temsil etmeli. Anneler çok çocuklarla böyle kavga dövüşe girişmemeli. Babalar üzerinden işi götürmeli diyor hocam.
Yani anne şunu dese yetmeli ama baba o pozisyonda durursa. Yani akşam babana söylerim.
Söylemesi gerekmiyor ama.
Yani bu durması gerekiyor ama baba geldiği zaman çocuğuna sadece şey annesiyle ittifak halinde çocukların da hocam strateji daha ilk böyle bebek ilk aylarında itibaren gelişiyor yani.
Anlıyorlar.
Tabii stratejiyi öğreniyor, yalan söylemeyi öğreniyor, rol yapmayı öğreniyor.
Hocam bizim evde şu oluyor, anne izin vermezse babaya izin soruluyor.
He.
Baba kompütürü açıp oyun oynayabilir miyim? Evet diyorum. Meğer annesi hayır demiş bir dakika önce. Bu sefer çatışma çıkıyor hocam evde. Hocam hakikaten anne babaların da o zaman iyi iletişim içinde olması gerekiyor.
Evet yani anne babalar birbirinin kollaması lazım.
Hocam
yoksa
çocuklarım da çözmüşler. Mesela annene sor evladım diyorum. Baba sen ne biçim erkeksin demeye getiriyor.
Vay vay vay.
Hocam erkek evlatlar daha bir akıllı. Ya baba sen erkek değil misin canım sen karar ver. Yani onu da hocam kullanıyorlar. Hocam şu tabi biraz psikolojik deha ya.
Hocam çocuklar yabana atılmaz yani hakikaten.
Evet hocam yine nereye geldik hocam? Hemen hemen bitirmek üzereyiz hocam çocuk haklarını. Hocam bir tane daha mesele var. Diyor ki Peygamber Efendimiz Rabbin kesin olarak şunu özür dilerim hocam. Ayet-i Kerime'yi burada kullanmış İmam Gazali Hazretleri. Rabbin kesin olarak şunu emretti. Ancak kendisine ibadet edin. Ana babaya güzellikle muamele edin. Bir kişi Allah yolunda savaşa gitmek için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den izin istedi. Hazreti Peygamber senin anan baban var mıdır diye sordu.
Evet.
O kişi evet vardır dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdu. Önce onlardan izin iste. Eğer izin vermezlerse onların emirlerini tut. Çünkü Allah yanında tevhidden sonra ana babaya taatten daha üstün bir amel yoktur. Yine şöyle buyurmuştur. Büyük kardeşin küçük kardeşi üzerindeki hakkı babanın çocuğu üzerindeki hakkı gibidir. Hocam burada konu değişmiş oldu ama bu başlık altında anne baba hakkına da biraz girmiş oldu imamı. Gazali Hazretleri. İsterseniz burada bitirelim inşallah. İkinci bölümde hocam hizmetçi ve köle haklarına geçiyoruz.
Evet.
Muhterem dinleyicilerimiz tasavvuf ve insan psikolojisi bütün hızıyla devam ediyor. Lütfen bizden ayrılmayın.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi.
Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, Tasavvuf ve İnsan Psikolojisi programının ikinci bölümünde karşınızdayız. Ben Deniz Süleyman Deniz ve pek kıymetli hocamız Ali Rıza Bayzan. Şimdi hocam çocukların haklarını bitirdik. Biraz hocam bayağı zor bir konuydu. Şimdi hocam hizmetçi evet. Hakları. Hocam hizmetçi hakları deyince mesela siz de iş yerinizde insan çalıştırıyorsunuz. Yani hani size hesap veren, size hizmet eden, çalışan diyelim hocam değil mi buna yani?
Evet.
Şimdi hocam bu da çok önemli. Günümüzde belki hani insanlar üstlerimize saygı gösteriyoruz falan da aslarımıza yani çalıştırdığımız insanlara hocam bazen kabalık yapıyoruz. Bazen empati yapmıyoruz. Adam izin istiyor mesela hasta. İzin vermiyoruz diyelim ki.
Zaten hocam şey derler. Bir insanı nasıl olduğunu öğrenmek istiyorsanız emsallerine ve üstlerine olan davranışlarına değil, aslarına olan davranışlarına bakacaksın diyor yani.
Evet.
İnsanca mı davranıyor? İnsanlığı orada ortaya çıkıyor yani.
Hocam çok güzel bir yaklaşım bu. Çünkü gücünüz yettiği halde bir insanı eziyet etmiyorsanız hocam, bu sizdeki kaliteyi gösterir. Zaten hocam hadiste şöyle geçiyor. Eğer çalışandan memnunsanız diyor, onu yanınızda tutun. Eğer memnun değilseniz bırakın gitsin diyor hocam.
Evet, yani şeyde bazen ayrılmakta sorun çıkartırlar. Bazen çalıştırırken işi işkenceye dönüştürürler. İşte mobbing denilen hocam. Yani iş yerindeki şeyler, sınır ihlalleri, sinir ihlalleri hakikaten can yakıcı bir hale gelmiş. En başta şu hocam, Almanya zamanında şey istiyor Türkiye'den, işçi istiyor. Tabii bizim işçilerimiz gidiyor, peşinden ailelerini götürüyorlar. O zaman bir Alman bakan diyor ki, biz Türkiye'den işçi istemiştik, insan gelmiş.
İlginç. Ne kadar kötü bir yani işçi bakış insan açısı. Değildir. İşçi robot.
Ama şimdi istiyorlar. Şeyde de bir iş yerinde de hocam, çalışanlara önce insan gözüyle bakmıyorsa orada da aynı sakatlık var demek. O sadece bir çalışan değil yani.
Ailesi var, çocuğu var.
Evet.
Eş hasta olabilir.
Evet.
Çocuğu hasta olabilir.
Evet.
Hocam bazı iş yerleri var, bazı patronlar işçilerinin maaşından kesip onlara ev yaptırıyor hocam. Ne bileyim, işçilerin çocuklarına kurs ayarlıyor, efendim kreş ayarlıyor. Onların okuluyla ilgileniyor hocam. Yani hocam çok güzel, hayırlı insanlar da var. Ama tamamen işçiyi bir köle gibi görüp de onu ne kadar çok sömürürse, onu kar bilen bir yaklaşım, kapitalist yaklaşım da var hocam. Bence yani Peygamber Efendimiz hani diyor ya, işçi diyor alnın teri kurumadan hakkını verin diyor.
Evet, yani geçenlerde hocam bir ünlü Japon firması Türkiye'den ki araba fabrikasını kapattı. İşte uluslararası ticaret biraz gerilediği için bu konuda. Mesela ayrılırken kendine hayran bıraktı. İşçilerin haklarını fazlasıyla verdi.
Ne kadar güzel bir şey.
Tazminatlarını, evet.
Ne kadar güzel bir şey.
Yani şey önemli hakikaten. Şimdi Arnold'un İntişar-ı İslam Tarihi kitabı var.
Evet.
Önemli bir kitap. İslam'ın yayılışını anlatıyor. Şimdi mesela İslam'ın yayılışı işte... Müslümanlar oraya gitti de çok namaz kıldılar, çok oruç tuttular diye mi İslam yayıldı?
Hayır.
Yok. Yani onlara, o insanlara iyilik ettiler. Yani senin namazın, senin orucun o
Allah ile senin aranda,
senin aranda olan bir şey. Ama Allah sadece seninle arandaki ilişkiyi değil, insanlarla ilişkini de düzenliyor. O yetmiyor, senin tabiatla olan ilişkini de düzenliyor. Yani adaletti, ölçüydü, dengeydi, şefkatti, merhametti. Ama en başta insaniyet. Zaten insaniyet yoksa Müslümanlık ince Müslümanlıktır, insanlıktır yani. İnsanlık yoksa bunun incesi olmaz yani.
Hocam tam siz de her şekilde İmam Gazali şöyle buyuruyor. Çalışanın da kendisi gibi insan olduğunu düşünmeli ve ona karşı tekebbür etmemelidir, büyüklememelidir. Hocam şimdi yarın çalışan bir işçi olabilir, çaycı olabilir. Kim olursa olsun o da bir insandır senin gibi.
Ama bizde ne oldu hocam? Patron kelimesinin hocam çağrışımlarına dikkat edersen
hocam, ben de sen bu kelime ya. Patron
şeydir,
kelimesi
şey gibi.
Patronizer.
Böyle küçük dağları ben yarattım modunda olan insan. Ekmeğini ben veriyorum.
Halbuki hocam bak, işveren demek lazım. Patron kelimesi benim de çok hoşuma gitmez.
Tabii. Yani niye? Çünkü bu şey havalar o patron kelimesini sinmiş. Bu negatif havalar sinmiş yani. Ha bu şeyde de böyle. Yani Batı dünyasında zamanında endüstri devrimi sürecinde çok dehşet bir patronaj ilişkisi vardır. Ondan önce diyelim ki köylülerle olan aristokrasinin ilişkisi orada çok gene sömürü üzerine kurulu bir şeydir yani.
Hocam bizi tahminim çok fazla sömürü yok Allah'a şükür. Müslüman olduğumuz için hocam neticede zekatımız var, infakımız var, fitremiz var. Oruçta hocam Ramazan ayında aç kalıp fakir fukaranın halini anlamak var. Ama hocam son zamanlar böyle bir kapitalist Müslüman tipi de hocam ortaya çıkmaya başladı. Yani ben olabildiğince az parayla çalıştırırım insanı. Ailesi beni ilgilendirmez. Bana ne onun çoluğundan çocuğundan. Bu hocam çok yanlış ama dediğim gibi çok güzel insanlar da var.
Ya işte orada bir dengeyi korumak gerekiyor. Birincisi şu nokta hocam. Sonuçta bir işletme şey değildir. Bir yardım kuruluşu değil.
Değildir. Doğru.
İki, ama bu da bir insandır. İşletme olarak da yapabileceğin bir şeyler vardır. Yani sen elbette adamın bütün sosyal ihtiyaçlarını, ekonomik ihtiyaçlarını karşılayamazsın.
Hocam bu devletin vazifesi İslamiyet'te.
Ama sende ne olur? Sende elinden geldiği kadar katkıda bulunursun bu konularda yani. Artı bir de işletme içerisinde yardımlaşma ve dayanışma organizasyonları yapmak. Mesela bu daha anlamlı bir şey hocam. Diyelim ki kuruyor, sandık kuruyorlar. Herkes maaşından diyelim ki belirli bir yüzdeyle katılıyor ve bir hakem heyeti oluyor. İhtiyaç sahibi olan insanlar arasında bir borç alışverişi kuruyor yani.
Bizim hocam fakültede bir ara öyle bir sandığımız vardı. İşte düğün yapanlara yardım edilir. Çocuğu olanlara efendim hediye verilir. Ciddi manada yani büyük meblalarda. Hocam çok güzel bir sistemdi bu. Gerçekten hocam biz Müslümanların yani hocam bugün Batı'da maalesef yani maalesef derken kendi adımıza söylüyorum. Hocam çocuk parası veriyorlar. Efendim işte bilmem süt parası veriyorlar hocam. Yani sen çocuğun süt alacaksın diyor ki devlet veya işte işveren. Onun parasını ben vereceğim diyor. Şimdi hocam onlar bu konuda bizi geçtiler. Onu söyleyeyim yani.
Evet yani biz geleneğimizi böyle geliştirip yaşatmamız gerekirken biz bunu yapamadık. Mesela Japonlar bunu bir ölçüde yaptılar hocam. Mesela Japon gelenekleri bize göre daha fazla yaşıyor. Ama adamlar aynı zamanda şunu da yaptı. Aynı zamanda modernleşmeyi de gerçekleştirdi. Bilimsel ve teknolojik atılımı da gerçekleştirdi. Bizde bir şey oldu. Arada bir gecekondu dönemi oldu diye
yani
hocam.
Yani ne kendi kültürümüzü ne Batı kültürünü tam olarak alabildik.
Evet, Batı olmasa bile diyelim ki işte bilim ve teknolojiye dayalı bir sistem. Şimdi böyle bir sistem nedir? Bir işletme, bir matematiksel modelleme üzerine kurulu olması lazım. Bir üretim sistemi. Hesabı kitabı olmayan bir sistem olmamalı yani. Ama bakıyorsun mesela koskoca büsbüyük işletmeler hocam. Adam mesela karda mı zararda mı olduğunu dahi hesap edemiyor. Çünkü yok. Sisteminle ilgili yeterince matematiksel verisi yok yani. Mesela ne kadar stoğu var bilmiyor adam. Bunun piyasa değeri nedir onu bilmiyor. Şeylerini harcamalarını yaparken finansal geliş ile gidiş arasında bir denge kurmuyor. Bütün bunlar bir şey işte modernleşmenin bir gereğidir. Bunun için batılı olmak gerekmiyor yani. Bir hesap kitap sahibi olmak gerekiyor.
Hocam peygamberin şu anda çok meşhurdur. Hani köle diyor köle artık kalmadı da. Çalışanlarınız hocam eliniz altında bulunanlar hakkında Allah'tan korkunuz. Yediğinizden yedirin, giydiğinizden giydirin diyor hocam. Hakikaten İslam'ı hocam yaşamak zor ya. Yani sen kebap yiyorsun ama o zavallı işçiye sadece kurtlu fasulye yediriyorsun. Olmaz diyor.
Yani bazı kurumlarda hocam mesela benim çok dikkatimi çekmiştir. Koskoca adam yani işletme ya da firma sahibi ama işçileri yemekhaneye geliyor ya. O da yemekhaneye geliyor, kuyruğa giriyor ve onlarla birlikte yiyor. Bu mesela çok,
çok
şeydir
güzel
yani.
Bir hocam bir şey değil mi?
Çok anlamlı
mesela
şey.
Hocam giydiğinizi giydirin ama hocam şu fark var mesela ama gittiğiniz yere götürün demiyor İslamiyet. Çünkü sen mesela Amerika'ya gezmeye gidersin, Avustralya'ya gidersin, hacca gidersin. Onu söylemiyor hocam ama asgari olarak hocam yeme, içme, giyinme hatta hocam mesken konusunda başka bir hadis-i şerif de var. O konuda hocam yardımcı olmamız gerekiyor. Hatta hocam hizmetçi tutmasında yardımcı olmamız gerekiyor. Yani şimdi ya benim çalışanım hizmetçi nasıl tutar diyemezsin. Adamın 3-4 tane çocuğu vardır. Eşi yetişemiyordur mesela.
Hocam ne yapıyor mesela bazı büyük işletmeler hocam yapıyor. Kreş açıyor.
O da belki bir çeşit.
Bir formül yani burada.
Hizmetçiye hizmet ediyorsun. Yani. Çalışana
bir katkın oluyor yani. Yani burada şimdiki zamana uygun üretilebilecek şeyler var. Formüller var. Bunların örnekleri yaygın. Bunlar üzerinden gitmekte var. Fayda var. Yoksa böyle hani sadece gönlümden koptu yardım ettim. Hocam bunlar çok olmuyor.
Sisteme sokmak lazım diyorsunuz.
Bir sisteme sokmak ve bunu bir üretken hale getirmek lazım yani. Evet. Kendini besleyen bir sistem haline getirmek lazım.
Hocam diyor kendisine karşı bir kusur işlerse onu affetmeli ve kendisinin de Allah Celle Celaluhu'ya karşı kusur ve kabahatleri olduğunu düşünmelidir. Yani hocam bir işçimiz, bir çalışanımız eğer yani kasten yapmadıysa, bir hata yaptıysa onu aşağılamamak, affetmek. Belki işin de hocam doğrusunu öğretmek gerekiyor. Hani hocam bizim klasik Türk mantalitesinde ise hani kızmak, bağırmak, çağırmak da bazen bunu karşılaşabiliyoruz.
Hatta kişiliğini eziyor hocam yani. Evet. Mesela bazen bunu evde anneler de yapıyor yani. Diyelim ki bu yaptığın yanlış demek yerine Sen zaten yanlış çocuksun ki yani. Seni doğuracağına taş doğuraydım ben yani.
Senin doğru iş yaptığını görmedim ki.
He. Ya da diyelim ki iş yerinde. Ya sen adam mısın da? Yani sen adam mısın yani?
Hocam falan. Kendimizi Tanrı yerine koyuyoruz haşa. İmkanımız evet. var diye. O çalışan garibanı kötü duruma sokuyoruz. Hocam çok yanlış bunlar. Dediğiniz gibi bir insanın belki hocam kalitesi çalıştırdığı insana olan davranışında. Şoförüne, aşçısına, başçıvanına, yanındaki memurlarına neyse amir ise eğer. Yani hocam bunları çok görüyoruz. Allah hepimizin sonunu hal eylesin. Ona kızdığı vakit Allah'ın kudreti karşısında kendi acizliğini düşünmeli ve affetmeli. Hocam İslam ahlakında cezalandırmaktan çok affetmek ve doğrusunu göstermek tavsiye ediliyor.
Hocam çünkü bunu yaptığınız zaman kalıcı bir şey oluyor. Mesela birini cezalandırdığınız zaman o bedelini ödediğini düşünüyor. Ve aynı zamanda size karşı da bir şey yapıyor. Kinleniyor yani.
Kinleniyor.
Affettiğiniz zaman derin bir mahcubiyet duyuyor.
Hem işi öğreniyor. Evet. Belki tekrar utanmamak için size karşı. Beni affetti evet. diyor şimdi. Aynı hatayı tekrar yaparsam diyor. Ayıp olmaz mı diyor. Bana yakışır mı diyor mesela.
Evet. Yani burada tabii şu anlam gelmiyor. Sonuçta yaptırım uygulanması gereken durumlar vardır.
Hiç ceza verilmesin demiyoruz biz şüphesiz.
Ama önceliğin dediğiniz gibi hocam. Önceliğin ceza olmaması önemli.
Hocam yavaş yavaş konular değişmeye başladı. Şimdi uzlet adabına geldik. Yani böyle biraz hocam insandan uzak kalıp kendimize vakit ayırmak. Hocam şimdi modern hayatın iki problemi var. Bazen çok yoğun çalışıyoruz. Kendimizi dinlemeye hiç vaktimiz olmuyor. Ve bu yüzden hocam bugün günümüzde bu yoga yapanlar işte yoga kursları, meditasyon kursları bayağı hocam başarılı oldu. Halbuki hocam bizim dinimizde ve tasavvuf kültüründe bu murakabe, tefekkür, tezekkür yapmak çok tavsiye edilir. Muhasebetün nefs deriz hocam biz.
Evet.
Akşam oturup ya ben bugün çok delicesine koşturdum. Bunun yüzde kaçı faydalı, yüzde kaçı gereksizdi mesela. Şeklinde hocam bir de hakikaten bazen hocam sırf tefekkür yapmak. Evet. Alemin büyük, Allah'ın merhametini, üzerimizdeki nimetlerin güzelliğini düşünmek. Hocam sanki bunu fazla yapmıyoruz gibi geliyor bana.
Evet hocam geçenlerde bir seminer hazırlıyordum da hayal konusunda biraz daha böyle. Bu arada sözünüz var hocam. Hayal üzerine bir program yapacaktık.
Hocam aklımda ama çok zor konu. Biraz çalışmam gerekiyor.
Bir de tefekkürü ayrıca yapalım işte.
Yapalım hocam.
Tefekkürü ve hayali yapalım. Hocam mesela Gazali şeylerde de var. Bu Kindi, Farabi, İbn Sina mütehayyile. Yani mütefekkireden başka.
Hayal kurma gücümüz.
Evet. Tahayyül gücü.
Merkezimiz hatta.
O. Evet. Yani o da diyor bir duyu organıdır diyor yani. Bunun diyor bu diyor daha çok sanatsaldır. Ve serbest uçuş vardır şeyde, mütehayyilede. Yani
hocam bizde hayal kurmak biraz böyle kötü karşılanır da esasında evet. modern psikoloji bugün
çok önemli. Hayali artık çok biz hocam bizim geleneğimizde var yani.
Evet.
Bizim geleneğimizde var. Mütefekkire ise diyor bu şeye bilime dönük olan tarafıdır diyor mütefekkire. Mesela diyor gerçek hayatta İmam Gazali o örneği veriyor. Biz kuş görmüşüzdür. At görmüşüzdür. Ama sen diyor kanatlı atı tahayyül edebilirsin diyor. Ha bu ne sağlar sana diyor. Bu hayal gücün mütefekkireyi besler yani. Yani aklını da besleyen bir şey olur. Burada hocam insanın bir hayali olmasıyla hayalperest olması farklı. Arasında bir büyük fark var yani. Mevlana insan evladı diyor hayalle. Yaşar diyor, hayalle büyür diyor. Bir hayali olmalı
hatta
insanın yani.
Diyeceğim, insan diyor, yılanların arasında düşse, hayali güzelse diyor, orası gül bahçesi gibi zanneder diyor.
Evet.
Düşüncenin gücü hocam. Hocam bu konuya inşallah
evet.
biraz bir bakıp, çünkü hocam bu konuya girdiğimiz zaman bu film alemi var, pozitif hayaller var, negatif çağrışımlar var. Bayağı hocam kapsamlı bir okuma yapmamız
mesela yakaza gerekiyor. Hali var hocam.
Evet.
Ve çok ilginç mesela onu söyleyerek kapatayım. Einstein'ın hocam düşünme tekniklerinden bir tanesi şu. Elini hocam bir anahtarlık alıyor, yatıyor böyle şekerleme tarzında. Altta da tepsi var. Düşünce uyanıyor ya elinden iki anahtarlık ya da kaşık uyanıyor. O an aklına gelenler hocam şey diyor.
Hemen yazıyor.
Yazıyor, not ediyor. Çok ilginç mesela çok marjinal. Sürrealist bir ressam var. Yani gerçek üstü, gerçek ötesi resimler çizen Salvador Dali. Mesela o adam sanatçı, o da aynı tekniği
acaba
kullanıyor.
Acaba rüyalarını mı resmetmeye çalışıyor?
Hocam bu rüya değil, bu şey hali. Tasavvuftaki yakaza haline karşılık geliyor. Yani uyku ile uyanıklık arası. Orada biz daha Orada hayaller var hocam, rüya yok. Rüyanın olması için bu uyku ile uyanıklık evresi, sonra hafif uyku, sonra delta evresi, sonra REM evresi, dördüncü evre REM. Rüya dördüncü evrede geliyor.
Hocam o zaman bu konuya biz bugün uzlete girdik ya biraz. Esasında hocam uzlette bence kendinize vakit ayırdığınız için kendinizi dinleme, rüyalarınızı ciddiye alma. Hocam biz şimdi sabah kalkıyoruz. Ben mesela hocam 7-10 geç evden çıkmaya çalışıyorum. Çocukları okula bırakacağım falan diye. Bir telaşeyle rüyamı gördük namazımızı kılıp çıkıyoruz evden hocam dışarıya şimdi. Bir de hocam şimdi namaz vakti çok geç giriyor biliyorsunuz. Neredeyse 7'de falan oluyor sabah namazı. O zaman hocam bu uzlete inşallah haftaya devam edelim ama şunu hocam en azından söyleyelim. Yani hocam kendimizi dinlemek, zaman zaman bir köşeye çekilmek hem ruh sağlığımız için hem de hocam hatta beden sağlığımız için bile çok faydalı diyorum.
Kesinlikle hocam. Şeyde kayboluyoruz yani böyle hayatın akışı arasında kayboluyoruz. Uzlet bir insanın kendi iç dünyasına da neler olup bittiğine doğru bir bakışı, bir iç gözlem yapma şansının olduğu yer, gidişatını bir değerlendireceği yer. Bazen insan yalnızlık, üretken bir yalnızlık oluyor.
Eyvallah hocam. O zaman hocam inşallah önümüzdeki haftalarda hem uzleti ve daha sonraki haftalarda hocam
hayali.
Sizin hayal projeniz var. Onu hayal ediyoruz hocam gerçekleştirmeyi. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza, gönlünüze, dilinize sağlık.
Cümlemizin hocam.
Muhterem dinleyicilerimiz, tasavvuf ve insan psikolojisine bize verilen sürenin sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki haftada buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun. Hoşça kalın efendim.